Ayrım 15. Ölüler Bekler. Dido Sotirio. Sayfa 187. 2. Babamız Freatida'da ufak bir ev kiraladı ve geçirmiş olduğum heyecanlar ile bağırsak bozukluklarından kendimi toparlayabilmem için beni de beraber aldı. Annem o boş evi pek de masraf etmeksizin toparlamayı ve nizama sokmayı becerdi. Birkaç mutfak eşyası ile eski bir masa ve birkaç sandalye satın aldı. Büyük bir özenle o sığınmacılık bohçalarını açtı, halıları yatak gibi serdi, duvarlara bir iki iyi tablo astı, hatta pencerelere burjuvazideki kendini aldatmanın simgesi olan perdeleri de asmayı da ihmal etmedi. O sığınmacılık bohçaları May ailesinin dününden tek arta kalan şeydi ve onlar sanki ailenin bugünün ve yarının gerçeklik boyutlarını kavramasına bir engelmiş gibi duruyorlardı. İçlerinde öylesine tuhaf şeyler vardı ki, değerli ile önemsizin, faydalı ile faydasızın bir karmaşasıydılar ve belirsizliğe çıkmadan önce dününden neyi almasının gerektiğini seçebilmesi için ancak birkaç dakikası olan kovalanan insanın çok canlı bir resmini oluşturuyordu. Anıların heyecanı ile umutsuzluk ve korkunun bir karışımıydılar. İnsanın önünde gümüşler ile gereksiz yatak çevreleri, kürkler, çamaşır mandalları, eski kumaş artıkları ile düğmeler ve delik çorapların yanında, karı kocanın İzmir operasının galalarında ellerinde tuttukları altın tiyatro dürbünleri ve de büyük annenin bakır buhurdanlığı ile babamın gün boyunca ala Kaiser durmaları için bıyıklarını her sabah burduğu özel maşalar ile annemin ziynet eşyasını sakladığı kesecik kahredici bir karmaşa halinde durmaktaydı. Hatta Riri'nin notaları ile Stefan'ın port bebesi, Ino'nun kullanmış olduğu ilk tükürük önlüğü ve hatta örselenmiş, kötüleşmiş, lime limeleşmiş çepeçevre yapay sarı bukleleriyle benim o meşhur pembe Charlotte şapkam. Stefo bizleri neşelendirmek gayesiyle o garip şapkacığı bulur bulmaz başına geçirmiş ise de kimsenin gülümseyecek hali yoktu. Yalnız annem içini çekerek konuştu. İşte tıpkı bunun gibi yapay ve sahte bir şekilde küçük Asya'yı da Yunanistan haritasına iliştirmek istemişler. Bir anda sökülecek geçici, esassız işler. Babamın gözleri geçmişten geri dönmemesine ayrılıyormuşçasına sessiz bir heyecanla o bohçalara takıldı kaldı. Gerçekten insanın beklenmedik bir anda geçmişsiz, töresiz, işsiz, evsiz, kendisinin ve de atalarının yorgunluğu ile elde edilmiş hiçbir şeysiz, hatta bu düne ait herhangi bir resimsiz olarak kala kalması ne de tuhaftır. Herhalde o aynı düşünceler annemin de kafasında dolanıyordu. Bu gibi durumlarda insanın tüm anılarını kaybedip hayatına yeniden başlaması çok daha iyi olacaktı. Hüzün ve karamsarlık pek fazla sürmedi. Maya ailesinin öncelikli gereksinimleriyle yaşam keyfini göz önünde tutması pek de geç olmadı. Riri yeni bir piyanoyu kiralayabilme olasılıklarını araştırıyor, Ino herhangi bir yabancı yatılı okulda okumasını düşlüyor, Stefos hemen uzun pantolon giymesini ve bisiklet alınmasını istiyor, annem de İzmir'den getirmiş olduğu kasalar ve kadife perdeleriyle evin yeni mefruşatını nasıl ayarlayabileceğini düşünüyordu. Babama gelince o da yeni durumu kendisinin alışılagelmiş idare edeceğim anlayışıyla karşılıyordu. Kendisi gene nikbinliğinin zırhına bürünmüştü. Ne var ki ona kendisinin de inanmadığını mı yoksa bunu sırf etrafındakileri yatıştırmak için mi yaptığını anlamaya imkan yoktu. Her iş bulma çabasından sonraki dönüşte büyük başarılarla sonuçlanacak önemli girişim planlarından söz ediyordu. Ve bu durumu öylesine iştah açıcı bir şekilde ortaya atıyordu ki kimsenin ileriki yaşamın ne kadar da acımasız olacağını anlayabilmesine imkanı olmuyordu. Bazen sığınmacılara yapılacak ev inşaat girişimlerinde ortak oluyor, bazen gene sabun fabrikası kuruyor, bazen de yabancı şirketlerin temsilciliğini alıyordu. Bu işler sermayesiz olmaz diye annem içini çekiyordu. Sermaye de bulacağım. Vasilaki Mayı kaybolmaz. Dostları var onun. Öylesine katiyetle konuşuyor ve öyle ayrıntılara giriyordu ki karşısındaki kendisinin çok güvendiği verilere sahip olduğunu zannediyordu. Böylece gün geçtikçe bütün halılar ile annemin elmas yüzükleri ve küpeleri ve de balolarda taktığında bir kraliçeymişçesine etrafına ışıldadığı o nadir pandantifi teker teker satıldı gitti. Bunlardan Vasilaki eve tek bir drahminin dahi sarf edilmemesi gerek. Beni dinliyor musun? Başka tek bir umudumuz yok. O da içtenlikle ve iyi niyetle onaylıyordu. Gayet tabii, gayet tabii. Ve sonra gene gereksiz alışveriş ve önceden söz etmiş bulunduğu iş girişimi açısından azalmış umutlarla eve dönüyordu. Midilli'den Yango amca döndüğünde Castella'da erkek kardeşiyle birlikte bir ev kiraladılar. Ev küçük ve dardı. Ancak kalacakları yeri olmayan bir sürü beş parasız akrabası da orayı geçici bir sığınak gibi gördüler. Yango amca ilk günlerdeki hoşgörü ve büyük kalpliliği geçer geçmez sabrını kaybetti. Evimi ne kimsesizler yurduna ne de fukara sever derneğine çevirttim. Kamulaştırılmış okullar ile kiliseler, tiyatrolar olduğu gibi umumi bahçelerde sıralarda var. Herkes buradan çıkıp gitsin diye bir gün sert ve tartışma kabul etmez bir eda ile konuştu. Sadece fabrika inşaatında bekçi olarak kullanmayı düşündüğü dayısı Costi ile dayısının mutfağa yardım eden ve güzelliği ile evi süslemekte olan kızı Pinela'yı tuttu. İki Sincanoğlu ailesi arasında büyük sorunlar çıktı. Yatak satın alınmasına neden var mıydı, yok muydu? Tek bir tane hasta olan senin için satın aldım, Hermione. Biz diğerlerinin ise yavaş yavaş ölçülü yaşamaya alışmamız gerek, diyordu amcam. Ama o kadar da ihtiyaç içinde değiliz diye yanıtlıyordu Hermione teyze. Sizlerin iki kardeşin dış bankalarda öylesine yatırımlarınız var ki. Yango amca kızmıştı. İhtiyaç içindeymişiz gibi davranmalıyız. Çünkü gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğumuz koskoca planlarımız var. Unutmayın, fabrika kiralayacağız ve bunun içinde de sermayeye, büyük sermayeye gereksinimimiz var. Her ne hal ise ya hepimiz bir şeyler elde edeceğiz ya hiçbirimiz diye yanıtlıyor Hermione teyze. Önce böylesine bir badireye katlanmış olan çocukların işlerine bakmamız gerek. Çocuklar dayanır diye Yango amca sert bir şekilde yanıtladı. Ve tartışmada günlerce sürüp giderken Hermione teyzenin eltisi kocasına gizliden dırlanıyordu. Yango'ya göre Nazlı Nazen'in olan tek onun karısı. Lafa bak, sadece ona yatak almayı istiyor. Sana da alacağım ben güzelim diyerek karısını sakinleştirmeye çalışıyordu. Kardeşinin o aşırı tasarrufuna pek katılmayan Kyrios Gerasimos. Aylarca Türk köylüleri gibi yerde bağdaş kurarak yemek yiyorduk. Yemeğimiz de kuru veya yeşil sebze veyahut Fayron'da yakalanan kolyos veya sardalya balıklarıydı. Tabağına yarım kaşık yağ koyarak gerekli davranış örneğini hep Yango amca gösteriyordu. Bu kadarı yeter diyordu herkesin gözüne bakarak. Başlangıçta yeni fabrika kurulana kadar bazı şeylerden biraz yoksun kalacağız. Kiria Elvira Yango amcanın ne kestiğini tahammül edilmez buluyordu. Aydın'daki mutfağı anneminki gibi zengindi. Orada da yağlı doğu yemekleriyle meze ve de bol tatlı yiyorlardı. Kocası Kyrios Gerasimos için her akşam fabrikadan döndüğünde mutfağa girip kendi eliyle o sene yenecek sucuklarla pastırmaları ve de turşuları hazırlaması onun en büyük zevkiydi. Ve de huzuru sevdiği için yatağında uzanmış çerez çiğneyip tükürerek kendisine bekleyen karısına akşam mezesi olarak götürmesi için de tavaya 3-4 yumurta ile ciğer parçasına da atmaktan geri kalmazdı. Ve genç hizmetçi kızlar da Kyrios Gerasimos'un hoşuna gittiklerinden kendisi mutfak işlerinde biraz geciktiğinde karısı sabırsızlık içinde sesleniyordu. Ulan Gerasimos, gelecek misin artık yoksa iştahım kaçıp gidecek? O da istifini bozmamasına karşın içtenlikle cevap veriyordu. Geliyorum hayatım, geliyorum. Aydın'da her yılı seveceğim bir baba gibi hizmetçilerinden birini çeyizini ayarladıktan sonra evlendiren Kyrios Gerasimos'un bu altın kalbi herkesin ağzındaydı. Ama kötü niyetli kimseler tüm bu yeni gelinlerin ne hikmetse ilk çocuklarını daha 7 aylıkken doğurduklarını söylemekten de geri kalmazlardı. Castella'daki evde şimdi büyük bir huzursuzluk ve rekabet başlamıştı. Her çift kaçamak olarak kendi odasında yemeği tamamlayıcı bir şeyler atıştırıyordu. Çamaşırlar arasında yağlı kağıtlara özenle sarılmış kaşar peyniri, yağ, jambon, simit veya acı badem kurabiyeleri saklanmaktaydı. Ve tüm bu özel yiyecekler Kyria Elvira'nın çocukları tarafından ortaya çıkarılınca o söyleniyordu. Gerasimos bir defa karısına özel bir şey getirdi de bu kahrolasıcılar etrafa tellal çıkardılar. Sonra da çocuklarından Hermione teyzenin odasına gidip orada Yango'nun karısına gizlice neler getirmiş olduğunu araştırmalarını istiyordu. Tüm bunları kendi öz saygınlığına düşkün bir kimse olan Barba Costi görüyor ve dilenci gibi kendisinin mutfakta bir tabak yemeğin verilmesi için beklemesinden kahroluyordu. Kendi kendine söyleniyordu. Hey yahu, o bizim kutsanmış koz yağımızdaki Barba Costa'nın evinde kimler yememiş de içmemiş. Misafirler gelir gelmez bizim rahmetli Harikli'ye hemen ibriği mangala sürerdi. Ben de bir taraftan keçilerden süt sağmaya koşarken diğer taraftan buğday peksimetleriyle yağlı peynirlerimi ve de parmak üzümlerimi hazırlardım. Ve hep de içimden evimizde misafire ikram edeceğimiz başka ne var acaba diye sorar dururdum. Şimdi ise utanç ve çekingenlik içinde mavi çuha şalvarı ve yan oturmuş kırmızı fesiyle mutfağın bir köşesinde büzüşmüş mırıldanıyordu. Ulan bu ne rezilliktir başımıza gelen, ulan bu ne Allah'ın belası yerdir geldiğimiz, susuz memleket. Ne beklersin ki, memleketimizde buradaki sudan bol zeytinyağı vardı be. Ve onu yemeğe çağırdıklarında da utangaçlık içinde yanıtlardı. Yiyin sizler efendilerim ve şayet artarsa ben de burada kızlarla beraber bir tabak yerim. Mutfakta sığınmacı bohçası ile yırtık pırtık bir battaniyesi vardı ve orada geceleri yatardı. Ama gözüne uyku da girmezdi. Çok defa Trifon'da gelerek yanına uzanırdı. Barba koz ayağından bana bir şeyler anlatsana. Neler söyleyeyim neler be çocuğum. Orası Allah'ın kutsadığı bir memleketti. Her taraftan sular akarken sen o capcanlı toprağı bellemekten haz duyardın. Nasıl söyleyeyim be çocuğum. Toprak yağ gibi evet. Yağ gibiydi. Allah vere de gene o bereketli topraklarımıza dönelim. Yoksa burada hepimiz geberip gideceğiz. Çünkü çocuğum küçük Asya'da mutlu olarak büyümüş bir kimse hiçbir yerde ama hiçbir yerde artık kendini mutlu edemez. Her gün ikindi üzerleri kızı Pinela'yı yanına alır, kiliseye giderek diz çöker ve alnını zemin taşlarına sürterek yalvarırdı. Allah'ım kabul et duamı. Bu günahkar vücudumu hariçamın kemiklerinin istirahat ettiği topraklarda yatır. Sevgili koz ayakçığımıza döndür bizi. Sonra kalkıyor Pinala'nın koluna girerek gidelim kızım gidelim diyordu. Ve çökmüş vücudunu doğrultmaya çabaladığında da çuha şalvarı amaçsız hüzünlü bir şekilde sağa sola sallanıyordu. Kiliseye bu gidiş gelişler Pinala'nın evden tek dışarı çıkışlarını oluşturuyordu. Durumu gören mahalle gençleri de Pinela'yı yalnız bulup onunla konuşabilme umuduyla koşuşup durmaktaydılar. Güzelliğiyle canlılığı çevrenin erkeklerini alt üst ediyor, biraz hareket edip deniz havası alabilmek için balkonuna çıkıp da kollarını arkaya doğru gerdiğinde turunç gibi iki göğsü öne fırlıyor, menevişte iki gözü çapkın bir heyecanla parlıyor, olgun dudakları ıslanıyordu. O zaman da karşıki manav gözlerini ona dikerek istavroz çıkarıyordu. Aman Meryem anam, aman kıza bakın hey, be iki gözüm Pinela, seni ta oralardan bana yüce Allah neye gönderdi be? Böyle boşuna kalbimi parçalaman için mi yahu? İşte o zaman da Pinela iştenlikle kahkahayı basıyor ve ateş gibi zekasıyla cevabını yapıştırıyordu. Aman be Aleko, Allah'ın bizleri buraya neden gönderdiğini bilmiyor musun? Bizleri soyup zenginleşmeniz için. O ise içini çekiyordu. Ah hanımcığım, senin için soymadan da her şeyimi, kalbimi de böylesine verirdim. Sabahları ilk uyanan Barba Costa oluyordu. Ama kendisine bir kahve vermelerini istemekten çekinerek daha yüzünü yıkamadan testileri kapıyor ve ileride su, porostan su, porostan su, su diye bağıran sucuya yetişmeye koşuyordu. Dönerken de yokuşa tırmandığında zorlanmadan boynundaki damarlar çatlayacak raddeye geldiğinde tüm hıncı ile kendi kendine söyleniyordu. Ulan ne hale geldik be ne hale, nerede duyuldu bu be? Suyu para ile satın alacaksın. Bu çorak yere bizi gönderenlerin Allah belasını versin. Al sana ileriki mutluluk. Keşke Allah kahrolası zebanilerin ayaklarını topraklarımıza basmalarına izin vermeseydi. Mahvettiler bizi. Bir, iki, her gün aynı terane. Söylediklerinden az çok bir şeyler anlayan komşu kadınlar tuhaf giyinişle o ihtiyarın kaçık olduğuna kanaat getirerek pek alınmıyorlardı. Ancak bir sabah sanki uzun zamandır içindekilerini dökmek için fırsat kollarmış da istediği anı yakalamış gibi bizim ev sahibimiz patladı. Ulan ihtiyar şalvarlı, memleketimiz hoşuna gitmiyorsa seninkine dön ulan, sıkıysa dön ulan. Barba Costa bu beklenmedik saldırı karşısında şaşırdı ve dişleri arasında mırıldandı. Orospu, orospu. Ev sahibimiz cırlağı bastı. Kes bu küfürleri, Türk tohumu sen de. Ulan mahallemizin erkeklerini baştan çıkaran, Senin de gururla yanında taşıdığın ahlaksız kızına baksana sen. Sabır ver bana Allah'ım. Kadın olmasaydın ben sana kötü cevabı verirdim. Ama diline hakim ol. Dinliyor musun beni? Bırak artık hayatımızın sonlarında uğradığımız bu felaket bize yeter. Ama kadın kendisini boğazlıyorlarmış gibi yaygarasını daha da arttırdı. Gidiniz, çıkınız evimden, pis mendobur sığınmacılar. Erkeklerimizin işini ellerinden aldınız, ekmeğimizi ağzımızdan kaptınız, memleketimizi kirlettiniz. Yıllardır Faliro'da Potisim'in bir meyhanesi vardı. Al sana bir Türk tohumu gelip yanında bir kulübe kurdu. Ve o saçma sapan mezeleri ve pis iltifatları ve de getirdiği İzmirli kaçık karılar sonunda bizim tüm müşterimizi kaptı o kahrolası herif. Diğer kapılar, diğer pencereler de açıldı ve tümü bizim ev sahibimize hak vermeye başladılar. Olup bitenleri öğrenen yakındaki okuldaki kalan sığınmacı kadınlar da gelip bütün hınçları ile kavgaya karıştılar. Saç saça baş başa bir kavga başladı. Yerli kadınlar bir ağızdan bağırıyordu. Sizi gidi orospular, sizi gidi ahlaksızlar sizi, ocak yıkıcı, aile yıkıcı sizler. Soğuk nesteler, miskinler, açlıktan ağzı kokanlar. Araya erkekler de girdi, kafalar ve camlar kırıldı, polis geldi ve soruşturmalar başladı. Barba Costi bezmişti hayatından. O aynı akşam bohçasını düzenledi. Pinelasını alarak çekip gitti. Biz Samos Adası'na çalışmaya gideceğiz. Oradan da uzaktan da olsa topraklarımızı görebileceğiz. Ve o büyük saat geldiğinde de dönüş için memlekete yakın olacağız. Kimse ona engel olmadı. Yango amca fikrini açıkladı. Bu adamlar duvar gibi, kas katıdırlar, azıcık idare etmeyi bilmezler. Yaban toprağında olduğumuza göre ağzımızı da tutmasını bilmemiz gerek. Yaban toprağı da ne demek be Yango diye atıldı Kyrios Gerasimos. Biz de Yunanlı değil miyiz? Değilsek neden bizleri kurtarmaya ve de mahvetmeye kalkıştılar? Venizelos'u bunlar kovdular da. Peki peki be kardeşim, şayet şimdi işin derinine inip sorumluluklar aramaya kalkarsak, İş uzar. İşin esası aleyhimizdeki bu nefreti kışkırtmamak. Kiria Elvira dayanamadı, söze karıştı. Hey büyük Allah'ım! Bize karşı böylesine bir nefret ve kini Türkler dahi beslememişti. Yango amca hep uzlaştırıcı havasını sürdürüyordu. Her şey zamanla yatışacak, her şey yatışacak. Şimdiki nefretlerin yerini alacak yeni nefretler gelecek. Ne yaparsın? Hayat budur işte. 15. ayrımın sonu, sayfa 196.